Bugün sizi Zekeriya kitabına götüreceğim. Bir tane ayet oradan okuyacağım. Zekeriya kitabı 9. bölüm. 1. Advent olduğu için aklıma geldi. Bunun üzerinde biraz size bahsetmek istiyorum. Tabii ki umarım zaman yeter bitiririz. Bitirmesek de sonraki haftalara kaydırarak konumuzu tamamlamaya çalışırız. 9. bölüm, 9. ayet. 9. bölüm, 9. ayet şöyle diyor değerli kardeşler. Ey Siyon kızı, sevinçle coş, sevinç çığlıkları at. Ey Yerüşalim kızı, işte kralın, o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Evet, eşeğe, eşek sıpasına, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Değerli kardeşler, bu ayet İsa'dan yaklaşık 550 yıl öncesi peygamberlik niteliğinde bildirilen bir söz. Ve bu söz değerli kardeşler gerçekten de kutsal kitapta kilit ayetlerden bir tanesi. Gerçekten de kilit ayetlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ve Rabbimiz gerçekten de bir eşek üzerinde, eşek yavrusu üzerinde, sıpa üzerinde ona binerek Yerüşalim'e giriyor. Yerüşalim'e girişiyle ne gerçekleşiyor? Zekeriya'nın 550 yıl önce söylemiş olduğu bu peygamberlik sözü Rabbimizin Yerüşalim'e girişiyle yerine gelmiş oluyor değerli kardeşler. Kral olan Tanrı yeryüzüne ne için geliyordu? Kurtarmaya geliyordu. Kendi günahları için değil ama Recep'in günahları için. Bir başkasının günahları için o acımasız çarmıhta ölmek için. Hepimiz bu dünyaya ne için geldik? Ölmek için değil. Yaşamak için geldik. Doğru mu? Ama bir tek kişi var. Bu dünyaya gelirken ölmek için bu yeryüzüne geldi. Neden? Recep yaşasın diye. Bu müthiş bir gerçek değerli kardeşler. İsa Mesih yeryüzüne geliyor savunmasız bir bebek olarak çarmıhta Recep'in yerini alıyor. Hayatını feda ediyor ve hamdolsun ki ölümde kalmıyor. Ölümden görkemle diriliyor üçüncü gün. Onun dirilişi gerçekten de bizim sonsuza dek yaşayacağımızın garantisini de bir şekilde vermiş oluyor değerli kardeşler. Şimdi biliyorsunuz müjde yazarları dediğimiz zaman dört müjde yazarı var. Matta, Markos, değil mi? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Ve bunlara baktığımız zaman bu dördünün de Rabbimizin bu girişini zaferle girişinden söz etmiş olmasına rağmen değerli kardeşler, içlerinden sadece Matta. Dikkat edin. Dördü bu konuda söz etmiş olmasına karşın sadece Matta Zekeriya kitabından okuduğum bu ayetten alıntı yapıyor ve şöyle aktarıyor bize alıntı yaparaktan. Açalım 21. bölümü. Matta 21. bölümü açalım. İlk 3 ayete bakıyoruz. Matta 21. bölüm ilk 3 ayet. Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beyfacı köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin. Hemen orada bağlı bir eşekle yanında bir sıpa bulacaksınız. Sıpa eşek yavrusu oluyor. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa eğer, Rabbin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Ve dördüncü ayete devam ediyoruz. 4 ve 5 ile. Bu olay diyor, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Dikkat ederseniz değerli kardeşler, Matta burada Zekeriya peygamberin ifade ettiği, kullandığı ey Siyon kızı büyük sevinçle coş ifadesi yerine onu kullanmıyor. O ifadenin yerine 9.9'da söylediği o ifade yerine ne diyor Matta'da? Siyon kızına deyin diye yazıyor Matta. Dikkat edin. Ey Siyon kızı büyük sevinçle coş ifadesi yerine Siyon kızına deyin diye yazıyor. Demek ki Matta kralın adildir, kurtarıcıdır sözüne yer vermediğini görüyoruz. Kralın adildir ve kurtarıcıdır sözüne Matta yer vermemiş. Neden diye sorabiliriz ya. Matta niye acaba kralın adildir, kurtarıcıdır sözünü burada kullanmıyor? Ne diye düşünebiliriz? Neden kralın adildir, kral sözünü kullanmıyor? Biraz şöyle düşünün. Rabbin ilk gelişi ne ile bağlantılı olduğunu düşünürseniz eğer, burada Matta'nın neden kralın adildir sözünü kullanmadığını hatırlayacağınızdan eminim. Şimdi baktığımız zaman Matta, değerli kardeşler, kralın adildir, kurtarıcı sözüne yer vermiyor. Zekeriya'daki o peygamberlik sözünden bu kral sözünü kullanmıyor. Onun için diyorum ki bu sözü Matta neden kullanmadı, kral sözünü? Çok kolay. Şöyle düşünelim. İsa Mesih'in ilk gelişi ne olarak geldi İsa? Kral olarak mı geldi yönetmek için, yoksa kurtarıcı olarak mı geldi? Kurtarıcı olarak geldi, değil mi? Demek ki Matta'nın kullandığı ve diğer müjde yazarlarının yorumladığı bu söz İsa'nın birinci gelişiyle ilgili olduğu için burada kral sözü yok. Ama Rabbimiz Yerişalim'e eşekle girdiğinde alçak gönüllülüğünü gösteren bir kurtarıcı olarak geldiğini, çarmıhta öleceğini bize net bir şekilde açıklıyordu. Ama ikinci gelişinde eşek üzerinde gelmeyecek. At üzerinde gelecek. Asker. Kralların kralı, Rablerin Rabbi olaraktan gelecek. Ama ilk gelişi çarmıhta hayatını bizim için feda etmek için geldiğini açık bir şekilde bize gösteriyor değerli kardeşler. Demek ki o barışı insanlık alemine, o barışı sağlamak için Rabbimiz gerçekten de o alçak gönüllülüğü simgeleyen eşek yavrusu üzerinde Yerişalim'e giriş yaptı. Hamdolsun. Onun için bir kez daha vurguluyorum. Barış sözünü kullandığım için. Gerçekten de değerli kardeşler, eğer Rab Tanrı'yla barışmadıkça ne kendinle barışabilirsin ne de başkalarıyla barış içerisinde yaşaman mümkün olur. Onun için Rabbimiz bizi barıştırmaya geldi. Bu doğrudur. Ama bir sorumluluk verdi. Nedir bu sorumluluk? Barıştırma sorumluluğu. Doğru mu? Rab diyor Mesih'te sizi barıştırdı. E barıştırma görevini meleklere değil, Yusuf'a verdi. Meleklere değil, Özlem'e verdi. Özlem'e değil, her birinize verdi. Değerli kardeşler. Bu gerçekten müthiş bir gerçek. Bunun altını özellikle çizmek istedim değerli kardeşler. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Benim boğazımın, sesimin kısıklığını ne zaman duydun da geldin? Hatun, beni mi dinliyorsun? İşte Rab'da bir olmak, daha doğrusu evlilik hayatına bir bütün olduk diyoruz ya. Şimdi birsek, bütünsek her şeyi duyumsamamız lazım. Doğru mu? Kim uçurdu bu haberi ona bilmiyorum. İlginç. Şimdi değerli kardeşler, Rabbimiz evet bir sıpa üzerinde, evet bir eşek yavrusu üzerinde alçak gönüllülüğün bir simgesi olaraktan yeryüzüne geliyor, yeriş alime giriş yapıyor ama ikinci gelişi krallar olarak egemenlik sürmek üzere yeryüzüne gelecektir. Hamdolsun. At üzerinde. Ama bugün hala değerli kardeşler, bazı kimselerin aklını karıştırmaya devam eden bu muhteşem olay, eminim ki Zekeriya peygamberin de, dikkat edin, birçoklarının aklını karıştıran bu gerçek, eminim ki Zekeriya peygamberin de aklını gerçekten karıştıran bir noktaydı. Petrus'un ilk mektubunda biz bunu şu şekilde okuyoruz. Petrus bize bunu bu şekilde aktarıyor. 1. Petrus mektubu 1. bölüm 10. ve 11. ayetlere baktığımızda şöyle görüyoruz, şöyle aktarıyor. Size bağışlanacak inayetten söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan 1. bölüm, 1. Petrus 1. bölüm 10 ve 11. ayetler. Dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih'in ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun, dikkat edin, ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar diyor. Şimdi ben burada şunu özel bir şekilde ifade etmek istiyorum. İsa'nın birinci gelişiyle ikinci gelişinin geçtiği ayetler, yani eğer bir ayet içerisinde Rabbimizin hem birinci gelişi açıklanıyorsa hem de ikinci gelişi hakkında bir şeyler söylüyorsa eğer, peygamberler bu sözleri dikkatli bir şekilde inceleyip araştırmaları gerekiyordu. Ama ilginç olan bu ikisi, yani birinci gelişle ikinci geliş arasındaki ayrımı gerçekten de belirleyemediler. Biz bunu nereden biliyoruz değerli kardeşler? Tam olaraktan bilemediler peygamberler. Yani bir ayette İsa'nın birinci gelişi ve ikinci gelişi eğer anlatılıyorsa, peygamberler bile bunu tam olaraktan zaman açısından belirlemeleri çok mümkün değildi. Bunu nereden anlıyoruz? Eğer Daniel kitabına bakarsak, 12. bölüme, Daniel kitabı 12. bölüme bakarsak, orada son zaman ile ilgili peygamberlikte bulunurken Daniel peygamber, son zamanla ilgili peygamberlikte bulunurken şöyle diyor değerli kardeşler, 12. bölümün 8. ayeti, Daniel 12 ayet 8. Şöyle diyor, 12 ayet 8. Adamın diyor, söylediklerini duydumsa da anlamadım diyor. Dikkat edin. Anlamadım diyor. Bunun için ey efendim, bunların sonu ne olacak diye sordum. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki son zamanla ilgili bilgi sahibi değildi Daniel. Ve o da bunu anlamak istedi değerli kardeşler. Ve 1. Petrus 1. bölüm 12. ayete baktığımız zaman değerli kardeşler, 1. Petrus 1. bölüm 12. ayet. Ben ayetleri sana sonra veririm Yusuf'cum. Hiç sorun değil. 1. bölüm 12. ayette. Şimdi ben bunu şöyle söylüyorum. Yani peygamberler ileriye baktıklarında Golgota tepesinde İsa'nın tabii ki öleceğini ve ikinci kez evet görkemle geleceği konusunda bilgileri vardı. Ama biliyor musunuz bu içinde yaşadığımız inayet çağı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Bu kimlere açıklandı? Bizlere açıklandı. Melekler bile bu inayet çağını bilmek için özlem duyuyorlardı. Bakın 1. Petrus 1. bölüm 12. ayete. Ne yazıyor orada? Bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Onlar bile özlem duyuyordu bu çağı bilmek açısından, ama bu bize, bugüne, imanlarına bu açıklanmış oldu değerli kardeşler. İnayet çağı. Bir kardeş okuyabilir mi? 1. Petrus 1. bölüm 12. ayet. Melekler bile özlem duyuyordu diyor. Oku istersen Özlem.
Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.
Ya. Şimdi çok net bir şekilde anlaşılıyor. Düşünün, kendileri anlamasalar dahi, Kutsal Ruh'un kendilerine verdiği açıklamaları olduğu gibi ne yaptılar? Yine Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle kayda geçirdiler, haberci Petrus gibi. Anlamadılar ama kayıt altına aldılar Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle. Onun için Petrus da burada ancak Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle değerli kardeşler, onun açıklamasıyla anlayabilmiştir. Buna göre İsa Mesih 1. defa geldiğinde elem çekip ölmeye gelmiş ama bir sonraki gelişinde yeryüzünde egemenlik sürmeye gelecektir. Şimdi Matta da Kutsal Ruh'un açıklamasıyla Mesih'in 1. ve 2. gelişleri arasındaki bu ayrımı yaparak Zekeriya 9. bölüm 9. ayette yer alan sözlerin sadece ve sadece, tekrar söylüyorum, Zekeriya 9. bölüm 9. ayette alan sözlerin sadece İsa Mesih'in 2. gelişi değil 1. gelişiyle ilgili peygamberlik olduğunu söyleyebiliriz. Ve Mesih'in 1. gelişiyle ilgili olanlarını ne yaptı? Matta kullandı. Ancak 1. gelişiyle olan kesimini, yani 9:9'da geçen, Zekeriya 9:9'da geçen ayette sadece İsa'nın 1. gelişiyle ilgi olan kesimi aldı, kullandı Matta. Anlatabiliyor muyum? Kral sözünü, 2. gelişiyle ilgi olan kral sözünü kullanmadı. Bunu bir şekilde altını çizmek istiyorum. Şimdi bu 9. bölümde yer alan sözlerde kayda değer olan değerli kardeşler, bizler için de önemli olan bir gerçek var burada. Yani 9:9'daki sözlere baktığımız zaman aslında Recep için, sizler için de kayda değer bir nokta olduğunun altını çizmek istiyorum. Ve bugün de aslında asıl bunun üzerinde durmak istiyorum. Bizi ilgilendiren kesimiyle ilgilenmek istiyorum ve üzerinde durmak istiyorum. Nedir o değerli kardeşler bu ayette? Şimdi Yüce Rab Tanrı, kralların kralı, Rablerin Rabbi göksel tahtını bırakıyor, yeryüzüne geliyor değil mi? Şimdi göksel diyoruz, yüce diyoruz. Ona onur getirici ifadeler kullanıyoruz. Krala layık olan bir kişinin gelişine baktığımız zaman öyle görkemli, ihtişamlı bir kişinin at üzerinde gelmesi, şahlanarak gelmesi gerekmiyor muydu? Burada kayda değer nokta onun eşek üzerinde gelmesidir. Burada bizim için geçerli olan, yani bizim için de bir pay çıkartabileceğimiz nokta Rabbimizin evet bir eşek üzerinde gelmiş olması. Şimdi o dönemde biraz araştırma yaptığımda krallar eşeğe hiç binmezdi. Ata biniyorlardı. Ya da deveye biniyorlardı. Eşek üzerinde hiçbir zaman hareket etmezlerdi. Ve biz tarihe baktığımız zaman zafer elde eden uluslara baktığımız zaman örneğin Büyük İskender. Büyük İskender'i biliyorsunuz değil mi? Büyük İskender'e baktığımız zaman Pers İmparatorluğunu yerle bir etti. Doğru mu? Ondan sonra ne yaptı? Büyük İskender ya. Ya. Büyük İskender Pers İmparatorluğunu hallettikten sonra bakın dikkat edin. Tarihte biz bunu okuyoruz. Onun Yerişalim'e nasıl girdiği hakkında ve onu kimlerin karşıladığı çok net bir şekilde açıklanıyor. Yani atın üzerinde ve oranın valileri, oranın yetkili kişileri onu onurlandırmak için Yerişalim'in girişinde İskender'e büyük bir coşkuyla, büyük bir nara ataraktan onu görkemle ne yaptılar? Karşıladılar değerli kardeşler. Ama İsa'ya baktığımız zaman kralların kralı, Rablerin Rabbi eşek üzerinde Yerişalim'e girdiğinde onu karşılayanlar kimlerdi? Dilenciler, zavallı, sıradan köylüler. Önüne ne serdiler? Kırmızı halılar mı serdiler? Hayır, ağaç yaprakları, dalları serdiler. Peki, Büyük İskender'in önüne ne serdiler? Kendi elbiselerini, pelerinlerini çıkardılar, onları serdiler. İskender, Yerişalim'in sokaklarında ilerlerken, sevgili kardeşler, gerçekten de bu müthiş bir olay. Baktığım zaman aslında gerçekten de müthiş bir olay değerli kardeşler. Ben İskender ile Rabbimiz İsa Mesih arasında karşılaştırma yaptığım zaman gerçekten de aradaki farkın kayda değer bir fark olduğunu görmemek mümkün değil. Büyük İskender Pers İmparatorluğunu yaktı, yıktı, yok etti ve elde ettiği zaferle Kudüs'e girdi, giriş yaptı. Ama Kudüs'e girerken değerli kardeşler, Kudüs'e girerken gerçekten de değerli kardeşler bir korku vardı halkta. Yani onun o girişi halka büyük bir korku sardı. İnsanlar onun zaferle girişi esnasında büyük bir titreme, büyük bir korku sarmıştı. Ve Rabbimiz girdiğinde korku değil, barış getirmeye geldi. Onun girişi korku yaratmadı o insanların yüreğinde sevgili kardeşler. Bu gerçek bakın şu şekilde ifade ediliyor Yuhanna 3. bölümde. Bakınız Yuhanna 3. bölüm. Tüm dünyaya kurtuluş getirmek amacıyla Kudüs'e giriş yapmıştır Rabbimiz. 17. ayet ne diyor? 3. bölüm 17. ayet. Özlem ne diyor? Tanrı
oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.
Bakın birisi ölmek için geliyor. Başkalarının kurtulması için alçak gönüllü bir şekilde, kırılmış bir şekilde Kudüs sokaklarında, Yeruşalim sokaklarında ilerlerken öbürü de tam tersi bir şekilde giriş yapıyor sevgili kardeşler. Ne kadar ilginç, ne kadar büyük bir fark. Alçak gönüllü kurtarıcı. Yıkmaya değil, kurtarmaya geliyordu. Büyük İskender halkı korkuttu. Nara attı. Ve gerçekten de yıktı, parçaladı, yok etti. Ama çok ilginç, 19. bölüme bakarsak, Luka 19'a bakarsak, 41. ayete, orada İskender'de büyük bir gurur görüyoruz. Bakın çok ilginçtir. O görkemle ilerlerken zafer naraları eşliğinde, oradaki yetkili kişilerin önünde, valilerin önünde, yüksek kademede olan insanların önünde bir nutuk attı. Yani bir konuşma yaptı. Görkemli bir şekilde. Rabbimiz ne yaptı? 41. ayeti okuyun. Luka 19:41 ne diyor? Yeruşalim'e girdiği zaman İsa ne yaptı? Biri yıkmak için, öldürmek için, yıkıp yok etmek için geliyor. Öbürü de kurtarmak için. Gözyaşı döküyor Yeruşalim için. Çarmıhta yaşamını feda etmek için giriş yapıyor sevgili kardeşler. Ve o kadar ilginçtir ki eminim ki sizin de çok sevdiğiniz yerlerden bir tanesi olması lazım. Çarmıhta onu çarmıha gelenlere baktığında onlara dedi ki baba onları bağışla. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu müthiş bir şey değerli kardeşler. Gözyaşı döküyor. Acı çekerken de babadan bağışlamasını diliyor değerli kardeşler. Bizler haksızlığa uğradığımız zaman ver yansın. Ağzımıza ne gelirse söylüyoruz değil mi? İsyan bayrağını çekiyoruz. Doğru mu? Haksızlığa uğradığımız zaman ver yansın. Ama öbür taraftan baktığımızda değerli kardeşler, Rab baba onları bağışla dedi. Baba onları bağışla. Bizim Rabbimizin amacı kendisini izleyen o büyük izleyicileri toplamak için gelmedi. Büyük takipçiler olsun, beni pohpohlasın, benim ardımca yürüsün diye gelmedi hamdolsun. Çünkü Markos 10. bölüm 45. ayette söylediği gibi insanoğlu hizmet edilmeye değil ama hizmet etmeye ve birçokları uğrunda canını fidye olarak vermeye gelmiştir. Yani bizim Rabbimiz ne yaptı? Geldi. 3,5 yıllık hizmeti süresince sadece hizmet etti. Doğru mu? Sadece hizmet etti. Ve başkaları yerine ne yapıyor? Ölerek yaşamını feda ediyor. O zaman şunu desek yanlış olur mu? Değerli kardeşler. Aslında İsa Mesih İsrail'in kralı olarak Kudüs'e girdiğinde onun bu girişi hiç de zaferli bir giriş olmamış, tam tersine bir tür çıkış olmuştur diyebilir miyiz? Bir tür çıkış olmuştur diyebilir miyiz? Yani giriş değil, çıkış olmuştur diyebilir miyiz değerli kardeşler? Evet diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Şundan dolayı diyebiliriz. O Kudüs'e girerken artık yeryüzünde yavaş yavaş ayrılmaya hazırlanmaktaydı. Doğru mu? Onun için giriş gibi görünseydi aslında gidişi idi Rabbimizin. Çünkü çarmıhta ölmek için adım adım çarmıh ölümüne doğru Rabbimiz kendini hazırlamaktaydı. Ama hamdolsun ki o yeniden tekrar gelecek. Bizi bu teselli etsin. İnsan karar vermek durumunda. Ben yani bunu bizim insanlarla konuşurken söylüyorum. İki şey var. Ya kurtarıcı olaraktan kabul edeceksin ya da peygamber olarak. İsa bir peygamberdi diyeceksin. Geçip gideceksin. Ama sen eğer İsa'yı sadece bir peygamber olarak kabul ediyorsan bunun hiçbir faydası yok. Eğer sen onu Rab ve kurtarıcın olarak kabul etmedikçe gerçek anlamda barışın sahibi olmayacaksın sevgili kardeşler. Ancak ve ancak bu yolla onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmekle ancak gerçek barışın sahibi olabilirsin. Şimdi tasarısını bir eşek üzerinde, planını bir eşek üzerinde Rabbimiz gerçekleştiriyor. Çok basit bir eşeği kullanıyor, dikkat edin. Şimdi yavaş yavaş aslında konunun biraz içine girmeye çalışıyorum. Biraz ön bilgi verdikten sonra. Şimdi düşündüğümde üzerinde aslında eşek üzerinde gelmesinin bir anlamı olması lazımdı. Yani bir mesaj veriyor olması gerekiyordu. Rabbimizin özellikle eşeği, o basit hayvanı kullanmış olması. Basit miydi bu eşek? Çok basitti. Öbür taraftan kendimi düşündüğüm zaman Rab, 1. Korintoslar 1. bölüm 26. ayet okuyabilir mi birisi? 1. Korintoslar 1. bölüm 26. ayet yanılmıyorsam. Şu an aklıma geldiği için spontan söylüyorum yani. Öyle geldi aklıma. 1. bölüm 26. ayet ne diyor Özlem?
Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz.
Ya. Evet, devam et.
Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti.
Dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Eğitim aramadı, üstünlük aramadı ama en basit kişilerle tarihin gidişatını değiştirdiyse, 12 kişiyle, doğru mu? Hep burada söylüyorum yeri geldiği zaman. Basit kişileri kullandı. Rab sizleri de kullanmak istiyor. Buradaki mesaj şu: eşek bu kadar basit bir hayvan olması ve onu en büyük yüce amaç için kullanmış olması, eşeği kendi görkemini, yüceliğini göstermek için onu kullanmış olması bize şunu söylüyor. Evet, Rab bizleri de kendi yüce amacı için, yüce isteği doğrultusunda kullanacaktır sevgili kardeşler. Ben burada 3 noktayı görüyorum. Bu ayette, 9. bölüm 9. ayette 3 noktayı görüyorum değerli kardeşler. Birinci noktamız seçilmiş olmaktır. Birinci noktamız seçilmiş olmaktır. Matta 21. bölümü açıyoruz ve tekrar o ayetlere bakacağız. 1 ve 2. ayetlere. Matta 21, ilk 2 ayet. 5'te bitireceğiz. 15 dakikamız var. Bazen Alman kardeşlere de vaaz etmeye gittiğimde diyorum işte son iki ayet deyince rahatlıyorlar. Onların rahatladığını hissediyorum. Onun için bazen böyle küçük küçük mesajlar veriyorum değerli kardeşler. 5'te bitirmeye çalışacağım. Ne diyor? İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin. Hemen orada bağlı bir eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Rabbimiz bir şeyi yerine getirmek için önce bir hazırlık içerisine giriyor. Doğru mu? Hazırlık içerisine giriyor. Bakın, hazırlığı yaparken hazırlık içerisinde eşeği ne yapıyor? Seçiyor. Yani önceden belirlemiş olduğu, daha önceden belirlemiş olduğu eşeği seçiyor ve kendi yüce amacını gerçekleştirmek için onu ayırıyor bir tarafa. Burada güzel bir mesaj var. Demek ki Rabbimiz bir kişiyi kendi yüce amacı doğrultusunda kullanmak istiyorsa önce onu alıyor, seçiyor ve daha sonra da ne yapıyor? Onu o iş için bir kenara ayırıyor sevgili kardeşler. Şimdi bunun nedenini neden ayırıyor? Bunu bilmemiz lazım. Matta 21. bölüme baktığımız zaman, Matta 21. bölüm, orada değerli kardeşler 4 ve 5. ayetler, 21. bölümün 4 ve 5. ayetleri, peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözlerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Şimdi Tanrı'nın bir planı olduğunu görüyoruz. Bir tasarısı var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu tasarıyı, bu planı Rab yerine getirebilmesi için ne yapıyor? Bir eşek yavrusunu seçiyor ve çok önemli bir görev için onu ne yapıyor? Kullanıyor. Seçiyor ve güzel bir amaç için onu kullanıyor. Aslında gözden kaçırdığımız bir ayrıntı sevgili kardeşler burada. Gerçekten de önümüze müthiş bir gerçek burada seriliyor. Nedir o? Her birimiz onun yüce amacı doğrultusunda kullanılmak için seçilmiş kişileriz. Hamdolsun. Rab bizi kendi yüce amacı doğrultusunda kullanmak için, kendi yüceliği için Recep gibi basit adamı, sizler gibi basit insanları ne yapıyor? Seçiyor. Bakın, lütfen açalım kutsal kitapta. Çok net bir şekilde bu seçilmişlikle ilgili olaraktan Yuhanna 15. bölüm. 15. bölüm 16. ayet. Yuhanna 15, ayet 16. Bulan bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Ya.
Ben sizi seçtim. Gidip meyve verirsiniz. Meyvenin de kalıcı olsun diye sizi ben atadım.
Bakın.
Benim adımla amin. Ne dilerseniz size ben.
Bakın. Ne yapıyor? Öğrencilerini önde duran bir iş var. Yerine getirilmesi gereken bir iş var. Ne yapıyor Rab önce? Öğrencilerini o iş için atıyor. Doğru mu? O zaman şunu söyleyebiliriz hemen. Rab bizler için de önümüze bir iş koydu. Bir görev koydu, bir sorumluluk koydu. Ve o sorumluluk için bizleri, her birimizi o sorumluluğu yerine getirmek için ne yaptı? Atadı değerli kardeşler. Haberci Pavlos bu gerçeği Efeslere yazılan mektupta ikinci bölümde çok güzel bir şekilde onaylıyor değerli kardeşler. İkinci bölüm 10. ayet. İkinci bölüm 10. ayet. İkinci bölüm 10. ayet. Ne diyor? Biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı, bakın dikkat edin, altı çizilmesi gereken, önceden hazırladığı. Rab bir hizmet, bir görev, bir sorumluluk hazırladı bizler için. Ve önden hazırlamış olduğu iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. İyi işler için. İkinci bölüm 10. ayet. Demek ki yeniden doğuş aracılığıyla onun ellerinin işiyiz. Yeniden doğmamızı sağlayan Rabbimizin kendisi. Onun eseriyiz her birimiz. Onun yapıtıyız. Doğru mu? Ve değerli kardeşler, gerçekten bu müthiş bir yapıt. Baktığımız zaman bir heykeltıraşı düşünün. Heykeltıraşı. Mermere bakıyorsunuz, sen o mermeri hiçbir şeye benzetemiyorsun. Ama heykeltıraş o mermere baktığı zaman o mermerin içerisindeki eseri görebiliyor. Yontaraktan müthiş bir eser ortaya çıkıyor. Doğru mu? Rab de bizi gün ve gün yonta geleceğe, gelecekteki bu önümüzde var olan o hizmete ne yapıyor bizi? Adım adım hazırlıyor sevgili kardeşler. Hamdolsun. Niçin? Hizmet etmek için hazırlıyor. Ama kafamıza göre değil. Kendi kafamıza göre değil. Onun bizler için hazırlamış olduğu plana göre, tasarısına göre, onun planına göre bizi Rab gerçekten hazırlıyor değerli kardeşler. Her birimiz için bir planı var Rabbim. Hepimiz için bir planı var. Ve harika olan bu plan içerisinde bizim yapabileceğimiz gerçekten iyi işleri de Tanrı ne yapıyor? Hazırlıyor. Planı yerine getirebilmesi için iyi işler olarak bizleri de ne yapıyor? Hazırlıyor değerli kardeşler. Sadece bereketlerin sahibi olmak için değil. Aynı zamanda da sahip olduğumuz bereketleri başkalarına da götürebilmek için. Rab İbrahim'i bereketledi değil mi? Ama sonra bir şey söyledi Tanrı orada İbrahim'e. Biliyor musunuz ne söylediğini? Yanılmıyorsam 12. bölümde değil mi? Yaratılış 12. bölüme bakabilir misiniz? Bakın okuyabilir misiniz ikinci ayeti? Bir kardeş okuyabilir mi lütfen? İkinci ayet. Evet. Evet. Ne görüyorsunuz burada? Rab ne yapıyor önce? İbrahim'i kutsuyor mu? Bereketliyor mu İbrahim'i? Bereketliyor. Ama ne için bereketliyor? Sadece kendisi için değil. Ne okuyor? Bak ne diyor? Bereket kaynağı olacaksın diyor. Rab beni bereketliyor. Aman ne kadar güzel. Yan gelip yatmak için değil. Aldığım o bereketleri başkaları da yararlansın diye, başkaları da ondan yararlansın diye bereket kaynağı yapıyor değerli kardeşler. Bereketliyor başkalarına bereket olmak için. Bunun da altını burada önemli çizmek istiyorum değerli kardeşler. Bunun için yetenekli olman gerekmiyor. Vaiz de olman gerekmiyor değerli kardeşler. Önder de olman gerekmiyor. Çoban da olman gerekmiyor. Seni Rabbim adınla tanıyor. İsminle çağırıyor. Durumunu biliyor. Seni kendi hizmeti, kendi yüce amacını gerçekleştirmek için kullanmak istiyor. Hem de kendisinin önümüze koyduğu iyi işlerde. Rab iyi işlerde bizleri kullanmak için ne yapıyor? Seçiyor değerli kardeşler. Belki ikinci noktaya da kısa bir şekilde giriş yapalım. Birinci nokta seçiyor, değil mi? İkinci noktamız kutsanmışlık. Kutsamak, kutsanmışlık. Yani ne demek kutsanmış, kutsal kılınmış ne demek? Bir tarafa ayrılmış demek değerli kardeşler. Ya seçiyor ve bir tarafa ayırıyor. Kutsal kılınmışın anlamı bir tarafa ayrılmış demek değerli kardeşler. Yüce amacı doğrultusunda kullanmak için bizi önce seçiyor, sonra da kutsal kılıyor değerli kardeşler. Şimdi tekrar o eşek olayına bakalım Markus 10. bölümde. İkinci ayette 10. bölüm Markus 10 ayet 2. İlginç bir gerçek var. Onu belki açıklayıp noktayı koyacağım. Ne diyor ikinci ayette? Markus 10 ayet 2 ne diyor? İkinci ayet. 11. bölüm ikinci ayet. Evet. Evet. Şimdi kutsanmış, ayrılmış dedik ya. Ayrılmışlığı burada nerede görüyorsunuz? Hangi ifadede görüyorsunuz? Bak bu çok önemli bir ifade. Ayrılmış, daha önce kullanılmamış demek. Rab hiç kullanılmamış, daha önce üzerine binilmemiş, hiçbir şekilde hiçbir alanda kullanılmamış, kimsenin binmediği sıpa değerli kardeşler. Şimdi bu Yahudi geleneğine baktığımız zaman, kutsal bir amaç için bir hayvan kullanılacaksa üzerine binilmemiş olması lazım. Bu bir. İkincisi hiçbir işte, yani tarlada inekse tarlada hiç iş görmemiş olması lazım. Yani çift sürmemiş olması lazım. Hiçbir işte kullanılmamış olması gerekiyor değerli kardeşler. Bakın şimdi eski antlaşmada bir ayete götüreceğim sizi. Kurbanlar hakkında okurken, böyle anlıyoruz. Örneğin hemen söyleyeceğim. Sayılar 19. bölüm. Yok, Musa 4 Leviler, Sayılar 3. Musa. Çölde sayım olarak geçiyor. Evet. 19. bölüm. Tabii Trite mağaza oluyor. Değil mi? Tabii. Ya. 19. bölüm. Trite mağaza. Neyseyin ya. 19. bölüm. Sayılar kitabı. 2. ayet. Ne diyor o ikinci ayeti? Okuyabilecek misiniz lütfen? İkinci ayet ne diyor? Böyle mi yazıyor? Ha? Ya. 2. Oku bakalım, o yanlış. Çölde sayım 19. Oku bakalım ne diyor? Rabbin buyurduğu yasanın. Hah, şimdi oldu. İsrail Bakın, çok ilginç. Değerli kardeşler, Rabbin buyurduğu yasanın kuralı şudur. Nedir kurala? Kural, İsraillere size kusursuz, özürsüz ve üçüncü bir şey var. Boyunduruk takmamış ne demek? Boyunduruk biliyorsunuz, hayvanı kullanmak istediğin zaman boyunduruk takman lazım. Boyunduruk takmamış, yani dünya işinde kullanılmamış. Çift sürülmemiş. Hizmette hiç kullanılmamış demek. Kızıl bir inek diyor, değil mi? Getirmelerini söyleyin. Şimdi ilginç olan antlaşma sandığı vardı, biliyor musunuz? Antlaşma sandığı. Antlaşma sandığı da taşınıyordu. Ama antlaşma sandığı kutsal olmuş olduğu için değerli kardeşler, o antlaşma sandığını taşıyan inekler de özel ayrılmış ineklerdi. Aynı koşulu onlarda da net bir şekilde görebiliyoruz. 1. Samuel 6. bölüme bakarsanız. Bakınız 1. Samuel kitabı 6. bölüm. Bugün sizi çalıştırıyorum birazcık ama birazcık kapatacağım şimdi. Çok az kaldı. 1. Samuel 6. bölüm. 1. Samuel 6. bölüm. 7. ayet. Ne diyor orada?
Şimdi yeni bir arabayla boyunduruk vurulmamış süt veren iki inek kazılmalı.
Bakın, boyunduruk vurulmamış süt veren inek olacak ama hizmette kullanılmamış olacak. Hiç kullanılmamış. Boyunduruk takılmamış inekleri ancak diyor arabaya koşacaksınız. Demek ki bizlerde özel bir amaç. Rabbimizin hazırlamış olduğu iyi işler için dünyadan ayrılmış, kutsal kılınmış kişileriz. Bakın, dünyadayız ama dünyaya ait değiliz, hamdolsun. Rabbin eliyle ayrılmış, kutsal kılınmış. Bakın Timoteos 2. bölüm. 1. Timoteos mektubu, 2. mektubu pardon. 2. Timoteos mektubu, 2. bölüm 21. ayet. 2. Timoteos 2. bölüm 21. ayet. Kişi kendini bayağı işlerden, yani aşağılık, o hoş olmayan, Tanrı'nın gözünde hoş olmayan işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, Efendisine yararlı, dikkat edin, her iyi işe hazır bir kap olacaktır. Peki nedir kutsal kılınmış? Nedir kutsal kılınmış? Rab için ayrılmış. Rab için ayrılmış, kutsal kılınmış, Efendisine yararlı. Yararlı olabilmek için Rab tarafından ayrılmak gerekiyor. Belirli bir amaç için bir kenara ayrılmak gerekiyor değerli kardeşler. Eğer arıtılırsak o zaman Rabbin elinde iyi amaçlar için kullanacağımızın garantisi bize burada veriliyor değerli kardeşler. Ve güzel olan bir başka nokta daha var. O da yine Matta 21. bölüme dönüyoruz. 7. ayet. Matta 21 ayet 7. Matta 21 ayet 7. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar diyor. İsa sıpaya bindi. Ama dikkat edin. İsa sıpaya binmeden önce ne yapıldı? İsa sıpaya binmeden önce ne yapıldı? Ya, üzerine giysilerini yaydılar. Ne demektir üzerine giysilerini yaydılar? Değerli kardeşler, eşek kullanılmadan önce, Rab İsa o eşeğe binmeden önce bir ön hazırlık gerektiğini gösteriyor. Önce eşeği İsa için hazırladılar. Bir ön hazırlığın gerektiğini burada net bir şekilde görüyoruz değerli kardeşler. Demek ki Rab bizleri de eğer bu yeryüzünde kendi amacı, kendi isteği doğrultusunda, iyi işlerde, kendi amacı doğrultusunda kullanmak istiyorsa ne yapıyor? Bizleri hazırlıyor. Nasıl hazırlıyor Rab bizleri? Nasıl hazırlıyor Rab bizleri? İşte Yusuf'un yaşadığı bu acı olayla. Yaşadığımız sıkıntılar aracılığıyla, sorunlarla, karşılaştığımız problemlerle, her biri birer şey gibi düşünün, ateş. Ama dikkat edin, çelik olabilmesi için ateş gerekiyor. Ateş kimin hoşuna gider? Ateş hoş bir şey mi? Özlem. Sıkıntı, sorun. Rab bizim ateşten geçmemize izin veriyor. Neden? Bir ön hazırlık bu. Bizim için bir ön hazırlık. Geleceğe kendi yüce amacı için kullanmak için. Bizi adım adım hamdolsun hazırlıyor. Son bir ayetle noktalayalım. Bir kenara ayrılmak yetmiyor. Alıp bunu buraya koymak yetmiyor. Hazırlamak gerekiyor. Hazırlık gerekiyor sevgili kardeşler. Hizmet için hazırlık gerekiyor. Petrus 1. mektup ayet 3-15. 1. mektup 3 ayet 15 ikinci kısım. Ayetin ikinci kısmı. 1. Petrus 3-15 ikinci kısım. Hazır mıyız? Ha? Herkese uygun bir yanıt vermek için her zaman hazır olun diyor. Nasıl hazır olacağız? Rabbimizin sözüne yakın kalarak. Rabbin sözüne yakın kalarak. İşte Noel dediğimiz, değerli kardeşler, doğuş kutlamasının anlamı da işte tam budur. Rabbimiz insanlara yakın olmak için, ilişki kurmak için yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. İşte Noel'in anlamı tam bu. Bilmiyorum hangi oranda karşınızdaki kişilere uygun yanıtlar verme noktasındasınız, hangi oranda bilmiyorum. Hangi oranda kendimizin hazırlanmasına izin veriyoruz? Rab zorla hazırlamıyor. Ama biz izin vermemiz gerekiyor. Rab bizi hazırlasın. Hizmete uygun hale getirsin. Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızda. Sizlerin hangi noktada olduğunu ben bilmiyorum. Ama Rab aramızda çalışıyor. Yontmaya hazır. Seni çelik gibi sağlam hale getirmeye hazır. Ama sen istiyor musun çelik gibi olmak? Güçlü, Rab için koşan, Rab için emek veren bir kişi olmak istiyor musun? Rab hazır. Yontmak istiyor. Ama sen izin vermen gerekiyor. Sen izin vermiyorsan Rab zorla yontmuyor. Değerli kardeşler. Ve bir 10 saniye, 15 saniye sessiz kalalım. Ve İbrahim Almanca olarak Rabbi bu güzel önümüzdeki diğer zamanda Rabbin eline bırakır. Ve Rab aramızda yürekleri bizi görüyor değerli kardeşler.